Rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisinin neden kollarını omuzlarına kadar, ayaklarını dizlerine kadar yıkadığını beyan ediyor. Yani o hadise ittiba için, yani aydınlığını artırmak için bunu yaptığını söylüyor. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kendi anlayışı. Biz burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hata yaptığını düşünüyoruz. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer böyle bir hayırlı maksat bulunsaydı ümmetine öyle tarif ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh burada kendi görüşüyle hareket etmiştir. Ve hadislerin gösterdiği kadarıyla yanıldığını düşünüyoruz. Mesela kim organlarını üçer sefer yıkarsa bu benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiştir buyruluyor başka bir hadiste. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yolu, sünneti en hayırlı olandır. Ondan daha hayırlısı kimse tarafından getirilemez. Yine bu fehim menheç konusunda, fehim sahabelerin kendi anlayışlarıdır. Değişebilir. Kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ama menheç hiçbir zaman değişmez. Yani metot, menheç sahabelerin kitap ve sünneti kabul noktasında Allah Resulü ve Allah ve Resulünün önüne hiç kimsenin geçirilmemesi noktasında metot bu. Aynı şekilde Ayşe radıyallahu anh'ın her yerde namazı mukim olarak kılması, seferdeyken bile namazı tam kılması ve ben müminlerin annesiyim, her yer benim vatanımdır diyerek yaptığı yorum onun şahsi bir yorumudur ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan sünnete muhaliftir. Bu yüzden biz Ayşe radıyallahu anh'ın görüşünü almayız. Bilakis herkesi bağlayan şey olan kitap ve sünnetin nasını alırız, ona tabi oluruz. Bu konu böyle. Kul hakkı meselesine gelince kul hakkı kul hakkıdır. İster kafire ait bir hak olsun, ister Müslümana ait bir hak olsun. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Kitap ve sünnette işte kafirin hakkına girersen şöyle, Müslümanın hakkına girersen böyle diye bir ayrım bildiğim kadarıyla varid olmamış. Hakların sahibine iade edilmesi gerekiyor. Eğer bu mümkün değilse, mesela dün sonradan sohbetin sonrasında sorduğunuz meselede olduğu gibi sahibi ortada yoksa ve sahibinin yakınlarına da ulaşmak mümkün değilse bunun tasadduk edilmesi onun adına, yani sevabı hakkının üzerinde bulunduğu kimseye olmak üzere onun adına tasadduk edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmiş. Misafir abi galiba girip çıkması gerekiyor, sık sık ses arızası yaşıyor. Evet. Başka bir soru yoksa gıybette mi aynı? Şimdi gıybet konusunda kafirin gıybeti, fasığın gıybeti olmaz. Yani bu konuya da şöyle bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Müslüman bile olsa herhangi bir kimseye zararı varsa o kimsenin, mesela bir fasıklığı var ve bu fasıklığından ötürü herhangi bir kimse zarar görecekse, o zarar görmeye muhatap olan şahsa o kişiye karşı uyarıda bulunmak caizdir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahih sünnette bunun örneği de vardır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da. Mesela Hinde falan cimridir, filan da sopasını omzundan indirmez diyerek seçeceği eş hakkında, koca adayları hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yönlendirmesi var. Burada bu eş adaylarının bir nevi gıybetini yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bu yasak olan gıybetten değil. Ama diyelim fasık, facir, günahları açıktan işleyen birisi onun açıktan işlediği günahlardan değil de gizlediği bir takım şeylerden gıybet edilirse bu da yasak olan gıybete dahil olur. Yani bir kimsenin ancak açığa vurduğu günahından bahsetmek caizdir. Onun dışında bir şey caiz değildir. Mesela bir hadiste şöyle buyrulur. Bir kimse ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemiyorsa o kendi hakkında konuşulmasını yani gıybetinin yapılmasını helal kılar. Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Yani onun hürmeti kalmaz. Sahabeden ve tabiinden bu konuda rivayetler oldukça boldur. Mesela bidatçının gıybeti yoktur. Günahı açıktan işleyen kimsenin gıybeti yoktur şeklinde. Bu şekilde olan fasıkların bu fıskını açıklama gıybet hükmünde olmuyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı gıybet kapsamına girmiyor. Kafirler de aynı konumda. Bir kafirin ancak kafir olduğunu söylersin. Ondan öte başka hasletlerini ortaya dökmek meşru olan türden değil. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer bir Müslümanın da gıybeti yapılmışsa geçmişte, öncelikle Allah Azze ve Celle'ye tevbe edilmesi, o kimseden helallık dilenmesi, eğer ondan helallık dilenmesi halinde o kişiyle aranızın açılması gibi mefsedetler söz konusuysa, onun yerine istiğfar edilmesi, onun Allah Azze ve Celle'den onu bağışlaması demesi yolunda yine tabiinden gelen rivayetler var. Bu gıybetlerde, caiz olan gıybette, gıybet eden niyeti önemli midir? Yani ne açıdan? Bilmiyorum Misafir abi, az önce bunun örneklerini verirken duyabildin mi, dinleyebildin mi? Mesela niyet derken diyelim birisi hileli bir satış yapıyor. Yani bir müşteri var, bir de satıcı var. Satıcı dolandırıcı birisi. Senin o dolandırıcı satıcıya karşı müşteriyi uyarman vacip bile oluyor. Yani bırakın caiz olmasını, vacip oluyor. Şimdi haram türde olan gıybeti hangi niyetle yaparsanız yapın, o bir vebaldir. Yani yasaklanan gıybette niyet bunu değiştirmiyor. Niyet değil de şartların, durumların söz konusu olması onun hükmünü değiştiriyor. Mesela dediğimiz gibi açıktan günah işleyen bir fasığın o kendisi zaten günahlarını ortaya dökmüş. Ortaya döktüğü günahlarından bahsedebilirsin. Ama o kimsenin gizli bir takım günahları vardır. Onu açığa vuramazsın. Bu bağlamda kişi kendisiyle konuşmayan birisinden helallik dilemiş ve o kişi onu kabul etmemişse sorumluluk kimdedir? Vallahi bu konuyu ben bilemiyorum artık. Yani o kimseyi bir şekilde razı etmesi lazım. Eğer bu dünyada razı edemezse kıyamet gününde gıybetini ettiği kimseye o kimsenin günahından yüklenir ve kendi sevabından ona verilmesi emredilir. Nitekim müflis hadisinde böyle gelir. Yani dağlar kadar sevabıyla kişi getirilir de falancanın ırzına dil uzatmıştır, İşte filancanın hakkını yemiştir, böyle böyle sevaplarını onlara dağıtır. Eğer hiçbir şey kalmaz da sevaplarından hiçbir şey kalmazsa bu sefer onların günahlarını yüklenir. İşte müflis budur. Gerçek müflis budur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlara fayda vermeyi arzu etmek farklı mıdır? Şimdi Müslümanlara fayda vermek maksadıyla olan dediğimiz kapsamda zaten. Mesela muhaddislerin bazı ravileri eleştirme noktasında koyduğu kriterler bu şekilde. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde varid olduğu şekliyle falanca kimse kavminin ne kötü bir çocuğudur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O şahıs gelince de yüzüne hoş davranıyor. Yüzüne karşı hoş davranışlarda bulunuyor. O gittikten sonra Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki hem böyle diyorsun hem de böyle davranıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu şerrinden korkulan birisidir buyuruyor. Mesela bazı bidatçiler vardır. Günümüzde de mevcut. Bu kimselerin itikatlarına karşı diğer Müslümanları uyarmak bir vaciptir, farzdır. Yani bidatçıyı reddetmek babındandır bu. Dinde tahrifte bulunanları ilan etmek, onların kötülüklerini ortaya döküp diğer Müslümanların din konusunda aldanmasına mani olmak. Nasıl ki onun dünya konusunda aldanmasına razı olmayıp açıklamamız gerektiği gibi din konusunda da aldanmamaları için onların reddedilmesi. Yani mücerret olarak falan kimse sapıktır, filan kimse sapıktır diyerek değil, bunların delile dayalı olarak yapılması. Son dönem selefilerde kıyas ve içtihat neden kabul görmeye başladı? Şimdi son dönemlerde esasında mesela Suud bölgesindeki alimlerin kitaplarına baktığımız zaman Muhammed bin Abdülvehhab, Allah rahmet eylesin, onun getirdiği davet esaslarıyla pek örtüşmeyen şeyler görürüz. Mesela mezheplerini, Hanbeli mezhebini terk edemeyen bazı ilim ehli bu içtihat ve kıyas konusundaki selefi görüşleri kabul etmemiştir. Yani selefi tarzı kabul etmemişlerdir. Mezheplerini terk edememişlerdir. Mesela Allah rahmet eylesin İbn-i Useymi'nin 6 esas şerhinde Muhammed bin Abdülvehhab'ın işte içtihat konusunda bazı kimselerin ortaya koyduğu işte şu şartları taşıması lazım, şu şartları haiz olması lazım, içtihat için bu şekilde olmazsa olmaz şeklinde ortaya sürdükleri iddiaları reddeder Muhammed bin Abdülvehhab. İbn-i Useymin ise bu sözleri şerh ederken aynen o kaideleri tekrar ayağa kaldırır. İşte İbn-i Useymin olsun, Abdülaziz bin Baz olsun, böyle kıymetli alimler, değer verdiğimiz tevhid ehli alimler bu konuda böyle bir hata yapıyorlar ve maalesef taklidi reddeden selef yolu, selef menheci tam anlamıyla uygulanmadığından bazı kimseler bu alimleri taklit etmeye devam ediyorlar. Yani delil kıyasın edille-i şeriyeden olmamasını gerektiriyor. Kıyas ancak zaruret halinde, yani kitap ve sünnetin nassının bir kimseye ulaşmamış olması halinde başvuracağı bir şey. Konu dışı ama soru kıyıda kalmış kişinin borcu varsa hacca gitmesinde bir mahsur var mı? Şu an ben bu meseleyi hatırlayamadım da bakalım inşallah. Olmazsa diğer hocalarımıza sorarız. Ben şu anda bu meseleyi hatırlayamıyorum. Yani borcu varsa bunu araştıralım inşallah. Evet. Mikrofonu bırakayım mı Musa abi? Yani borcun tabi şekilleri var. Borçlu vardır. Bunu taksitlere bölmüştür. Bir seneye yayılmıştır, iki seneye yayılmıştır. Bir de borçlu vardır. Geçmişten beri birikmiştir, ödeyememiştir. Ezeli ervahı anlatır mısınız kısaca? Yani ezeli ervah, ruhların ezeli, ruhların başlangıcı. Bunu mu kastediyorsunuz Şehadet kardeş? Galübela. Allah Azze ve Celle bunu Araf suresi 172-173. Ayetlerinde Adem Aleyhisselam'ın belinden zürriyetlerini çıkardık ve onları şahit tuttuk. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediler şeklinde buyruluyor. Herhalde esas sormak istediğiniz bu ezelde verilmiş bu sözün, bu ahdin neleri gerektirdiğiyle alakalı. Yani her insan fıtrat üzerine duar meselesiyle alakalı. Şimdi düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam müşrik Araplara gönderiliyor. Ve bu müşrik Araplar da sonuçta bizim aynı karşılaştığımız tasavvuf ehli gibi bir takım Allah'tan başka şefaatçiler, Allah'tan başka ibadet yönlendirilen şeyler, putlar, vesenler artık ne derseniz edinmişler. İbadet Allah'tan başkasına yönlendirilir olmuş. Bu toplum neden mazur olmuyor da bizim zamanımızdaki tasavvuf ehli veyahut da cemaatler bu konuda mazur sayılıyor diyebilirsiniz. Bir kere bu müşrik Araplar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İbrahim aleyhisselamın dini üzerindeydiler. Bu dini tahrif etmişlerdi. Yani ilk olarak dini tahrif edenler Peygamber aleyhisselatü vesselamın direkt muhatap olduğu kimselerin dedeleri, babaları konumundaydı. Öncekilerdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam İbrahim aleyhisselamın getirdiği dinin gereklerini hatırlattı onlara. La ilahe illallah. Onlar da biz atalarımızı bulduğumuz yolda devam ederiz dediler. Burada işte ezeldeki verilmiş söze muhalefet etmiş oldular. Yani bizden önce atalarımız, babalarımız yoldan çıkmışlar, sapıtmışlar. Biz de onları takip eden bir nesil idik. Onların yüzünden biz de helak mı edeceksin ey Rabbimiz demeyesiniz diye bunu böyle yaptık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bazı insanlarla konuşunca birden kaynaşıyoruz. Muhabbet hasıl oluyor. Bunun ezeli arvahla alakası var mı? Bir hadiste öyle buyurulur. El ervahu cunuhul mücennede. Ruhlar derlenmiş, toparlanmış ordular gibidir. Ezelde birbirine yakın olan, birbirleriyle kaynaşan o ruhlar bu dünyada da birbirleriyle kaynaşır, muhabbet ederler şeklinde. Yani hadis sahih. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ruhların birbirine yakınlık kurmasının tabii ki ezelde yakınlıklarından dolayı bir bağlantısı olduğunu anlıyoruz bu hadiste. İnşallah sormak istediğiniz konuda yeterli olmuştur söyledikleriniz. Allah cümlemizden razı olsun. Hüccet-i Kamesi ayet ve hadisleri okuyuvermek mi oluyor muhataba? Şimdi Hüccet-i Kamesi kelime itibarıyla Allah Azze ve Celle'nin vahyinin tebliğ edilmesi yani ulaştırılması demek. Ama bu mücerret bir ulaştırmadan öte karşıdakinin anlayabileceği bir şekilde sunulması gerekiyor. Anlayabileceği bir şekilde sunmamıza rağmen karşıdaki hala anlamıyorsa onun anlamamasından biz mesul değiliz. Ama bizim etrafımızda öyle insanlar var ki işte ben falanla hücceti ikame ettim, o kabul etmedi, kafir oldu tarzında yaklaşan insanlar var. Halbuki bu hücceti ikame ettiğini söyleyen arkadaşlar kendisi bu hücceti anlamamış durumda. Yokladığın zaman bunlar patlak verebiliyor. Evet, hüccet ikamesi konusu bu şekilde. Yani anlaşılır bir şekilde sunmak. Anlaşılır bir şekilde sunmuş olmana rağmen karşıdaki anlamıyorsa artık mesuliyet söz konusu değildir. Hüccet ikamesi yerini bulmuştur. Zira Allah Azze ve Celle kafirleri, müşrikleri kalplerine mühür vurulmuş, kilit vurulmuş, hakkı anlamayan kimseler olarak vasıflar. Yani anlamamak kafirlerin bir vasfı zaten. İlle anlayacaksın diye de onları zorlamak gibi bir şart yok. Mesela bakın, günümüzde toplumu değerlendirecek olursak, bugün cuma namazında bizim amcalardan birisi bir mesele örnek verdi. Hadisi de tam okumamış, yanlış anlamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın erkanına, tadili erkana riayet etmeden kılan bir kimse kendisine gelip selam verince onun selamını almıyor. Sen namaz kılmadın, git namazını tekrar kıl diyor. Adam gidiyor, geliyor, 3 sefer tekrar ediyor. En sonunda diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben bilmiyorum, bana öğret diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona namazı tarif ediyor. Bakın burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kimsenin kıldığı namazın kabul olmadığını söylüyor. Ama hangi toplumda söylüyor bunu? Herkesin sünnete uygun olarak namaz kıldığı bir toplumda, sahabilerin hayatta bulunduğu bir toplumda söylüyor. Aslı olan sünnete uygun bir namaz. İşte böyle bir zamanda herkesin sünnete uygun olarak kıldığı, yani ilmin hakim olduğu bir zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanlış bir namaz kılınmasını kabul etmiyor. Ama günümüzde baktığımız zaman çoğunluk sünnete muhalif bir tarzda namaz kılıyor. Dolayısıyla bizim insanların namazı kabul olmaz diyerek silip bir kenara atmamız doğru olmaz. Ortamı her türlü değerlendirmemiz lazım. Yani muhatapların kimler olduğunu, hitap edenlerin hangi pozisyonda olduğunu ölçüp tartıp ona göre değerlendirmemiz lazım. Eğer ahiret gününe inanmazsanız sizi cehenneme atacağım diyor Rabbimiz. Sizce bu düşünceyi esir almak değil mi? Örnek, bir kitapçıya gittiniz. Kitapçı diyor ki, eğer siz bu kitabı almazsanız sizi öldüreceğim gibi. Jaguar bir ben felsefe ölçüleriyle bakmıyorum Allah'ın kitabına. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, yasakladığı, buyurduğu her şeye teslim olmamız gerekir diyerek bakıyorum. Çünkü bizim akılla yanaştığımız pek çok noktada eğer aklı esas alırsak akıllarımız kabul etmez. Fıtratlarımız çünkü değişiklik arz edebiliyor. Şeytanı bile düşünecek olursak şeytan Allah'ı inkar etmesi mümkün değil. Ahiret gününe iman ediyor. Ya Rabbi, beni kullarını dirilteceğin güne kadar mühletlendir. O zamana kadar bana süre ver diyor. Ahiret gününe iman ediyor. Meleklere iman ediyor. İbadet de eden birisi. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle Adem'e secde et diye emrettiği zaman Ya Rabbi, sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. Yani mantıki bulduğu bir şey ortaya sunuyor. Baktığın zaman hakikaten de mantıklı bir cevap gibi. Ama bu onu kafirlerden yapıyor. Demek ki bizim vahiy karşısında teslim olmaktan başka çaremiz yok. İster hoşumuza gitsin, ister zorumuza gitsin, bu böyle. Şimdi sadece bu ayeti dikkat alırsanız, mesela Allah Azze ve Celle bunlara deliller getirir. Mesela teslimiyetin aslı, yani İslam'a teslim olmanın, vahye teslim olmanın aslı, bu soruları benim arkadaşlarım söylüyor, bizi etkiliyorlar, anladım. Şimdi teslimiyetin aslı Allah ve Resulünün gayb hakkında verdiği bilgileri tasdiklemektir. Bunun öncesinde, yani kişinin vahiyle muhatap olmadan önce geçirmesi gereken bir süre vardır. Yani sen bu vahyin doğruluğuna neyle karar veriyorsun, değil mi? İlk önce fıtratının bunu bir kabullenmesi lazım. Vahyin hak olduğunu, peygamberin doğru olduğunu, ondan yalan sadır olmayacağını, bunlara bir iman etmen gerekiyor. Ve bir takım delillere istinaden buna iman ettikten sonra da bu iman ettiğimiz kitabın bize önerdiği şeylerde hiçbir şekilde itiraz etmememiz gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim, şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberler mucizelerle desteklenmiştir. karşılarındakileri aciz bırakmıştır. Peygamber aleyhisselatü vesselam bugün hayatta olmasa bile mucizesi her an elimizin altında. Ve her gün yeni bir mucizesine şahit oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Buna biyoloji ilminden yaklaşan kimse Kur'an-ı Kerim'e onun icazı karşısında teslim olmaktan başka çare bulamıyor. Astronomi açısından bakan kimse Kur'an'ın icazı karşısında teslim olmaktan başka çare bulamıyor. Edebiyat, şiir, musiki alanından bakan kimse aciz kalmaktan başka bir yol bulamıyor. İşte böyle aciz bırakan bir kitabın verdiği bilgiye de iman etmek durumundayız. Yani İslam iseniz bu kitaba inanacaksınız. Kesin ve itiraz etmeyin. Tabii ki Allah'ın kitabı ne bilgi verdiyse Allah Azze ve Celle bize o gayba iman etmemiz gerekir. Ama bakın bu körü körüne bir iman değil. Mesela biz peygambere iman ederiz neye istinaden? Bir takım delillere istinaden. Eğer peygambere imanda bir şüphemiz varsa veyahut Allah'ın kitabına imanda bir şüphemiz varsa bu sonraki itirazlar hep bu şüpheden kaynaklanır. Kişinin imanı artar ve eksilir. Bunda faktör nedir? Nefsin rolü var mıdır? İmanın artması ve eksilmesi kişinin işlediği amellerle ilgili. Bu ameller kalbi ameller olabilir. Azalarla yerine getirilmesi gereken ameller olabilir. Nefsin rolü mutlak olarak olduğunu söyleyemeyiz. Nefis sadece tabi olunduğu takdirde, yani günahlara, isyanlara dalındığı takdirde imana dolaylı yoldan rolü vardır. Mesela hevasını ilah edineni gördün mü ayetinde, hevasını ilah edinmek bir çeşit nefse kulluktur. Yani nefsin hevasına kulluktur. Dolayısıyla hevaya kulluk ettiğin şeylerin bir kısmı kişiyi dinden çıkaran küfre götürür, bir kısmı dinden çıkarmasa da büyük günahlara götürür, ve imanın eksilmesine sebep olur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Aslında iman konusunda da bir ders yapacağız inşallah. Notlar hazırladım o konuda. İmanın artması, eksilmesi, haricilerin iman konusundaki görüşleri ve reddi, mürciyenin iman konusundaki görüşleri ve reddedilmesiyle ilgili Allah Azze ve Celle izin verirse delilleriyle işleyeceğiz o konuları. Mürciye fırkası, aynı şekilde harciye fırkası. Yani bunlar imanda orta yolu tutturamayan iki fırka. Nefse uymak günah ama peygamber bir ayet uydurarak kendi evlatlarının karısını gasp etti. Artık atılmak hak oldu. Hadi atın bakalım. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın ayet uydurduğunu söylemek ciddi bir iddia. Çünkü Allah Azze ve Celle mucizelerini halen gördüğümüz bu kitapta bizlere öyle bilgiler vermiştir ki insanların yüzyıllar öncesinde aciz kaldığı bilgileri 1400 sene öncesinden bize haber vermiş. Ve aynı kitapta der ki önünden, ardından, sağından, solundan batıl yanaşamaz bu kitaba. Onu biz indirdik, onun koruyucusu da biziz buyurur. Hakka suresinin 44-45. Ayetlerinde eğer o bizim adımıza bir şeyler uydurmuş olsaydı onun şah damarını sağ elimizle alıverirdik, sağımızla alıverirdik buyuruyor. Allah Azze ve Celle kitabını korumaktan aciz değildir. Evet. Mikrofonu bırakayım mı Musa abi? Misafir abi de berbere gitmiş zaten. Saçı varmış gibi. Devam da ne konuda devam edelim? Siz yardımcı olun o zaman. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah cümlemizden razı olsun. Kur'an ve hadisi anlamayı, anlamaya sözü ne anlama gelir? Ben şu yazdığının ne anlama geldiğini anlamadım Musa abi. Kur'an ve hadisi anlamaya sözü ne anlama gelir? Nasları anlayamayız. He. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap ettiği toplumda, yani kendisine vahiy geliyor, bu vahiyi ashabına aktarıyor, kendisi bir takım hadisler söylüyor sahabelerine. Bu sahabeler arasında bedeviler de var. Öyle bedeviler var ki Allah Resulü'nden zekat malı isterken yakasından tutup boynunu kızartacak derecede olan insanlar da var. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni yalnızca alimler dinlesin, bedeviler dinlemesin, işte ilimle meşgul olmayanlar, işte şu şu şu ilimleri bilmeyenler beni dinlemesin, benim sözlerimden anlam çıkarmaya kalkmasın gibi bir itirazda, ikazda bulunmamıştır. Allah Azze ve Celle zaten kitabını indirirken en sıradan bir bedevinin dahi anlayabileceği şekilde indirmiştir. Kitabını anlaşılır olmakla övmüştür. Allah'tan korkanlara kitabımla öğüt ver diyerek kitabıyla öğüt verilmesini tavsiye etmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde hüküm çıkarmaktan sakındıran bazı ilim ehli olmuş. Onların endişeleri herkesin kendi kafasına göre hüküm çıkarması tehlikesine karşı bir uyarıdır. Onların da niyetleri güzeldir. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 6000 küsur ayetin yaklaşık 250, bazı alimlerin tespitine göre 500 kadarı, hadi bilemedim 600'ü diyelim, hüküm ayetidir, ahkam ayetidir. Geriye kalan 6000 ayet ümmetin düşünmesi gereken, geçmiş ümmetlerin, geçmiş peygamberlerin kıssaları, tevhid mücadeleleri, Allah'a itaat ve isyan edenlerin akıbetleriyle ilgili konuları içerir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan bunları rahatlıkla anlar esasında. Sadece anlamayız, anlayamayız diyenlerin işlerine gelmediği için anlamak istemedikleri bazı ayetler vardır. Mesela Zümer suresi 3. ayeti bunlardan birisidir. Mezheplerden önce belli bir süre insanlar gene inanıyorlardı. Yani bir mezhebe ihtiyaç duymamışlardı. Mezhebe ihtiyaç neden doğdu, nasıl gelişti? Yani bu söz doğru. Çünkü bize mezhepsiz diyen insanlara biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da mezhepsizdi deriz. Sahabeler de mezhepsizdi deriz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde hadi diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattaydı. Herkes ona soruyordu. Mezhep çıkması imkansızdı diyorlar. Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti diyor. Vefatından sonra pek çok sahabe hayatta kalıyor. Onlardan da bazı ihtilaflı konular gündeme gelebiliyor. Ama bu ihtilaflı fıkhi meseleler gündeme gelmesine rağmen ayrı ayrı mezhepler oluşmamıştır. Mesela insanların en hayırlısı olan Ebu Bekir radıyallahu anh olduğu, bütün sahabeler tarafından bilindiği halde bir Ebu Bekir mezhebi oluşmamıştır. Bir Ali mezhebi oluşmamıştır. Bir Abdullah bin Mesud mezhebi oluşmamıştır. Çünkü menheç bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara menheci bırakmıştır. Yani kitap ve sünnetin nasının bulunduğu yerde herhangi bir kimsenin sözüne itibar edilmez. Hatta mezhep imamları dahi bunu ikrar etmişler, taklit etmekten yasaklamışlardır. Sahih hadis bulunduğu zaman ve bizim görüşümüz ona muhalif olduğu zaman bizim görüşümüze itibar etmeyin. Allah ve Resulünün sözünün icabı neyse ona bakın, onunla amel edin diyerek öğrencilerini yönlendirmişlerdir. Bu sebepledir ki Ebu Hanife'nin öğrencileri arasında Ebu Hanife'ye muhalefet edenler çoktur, bir örnek vermek gerekirse. Mesela İmam Züfer'in, Muhammed bin Hasene Şeybani'nin, İmam Ebu Yusuf'un, Hasan bin Ziyad'ın Ebu Hanife'ye muhalif pek çok fetvaları vardır. Delilleri Ebu Hanife'nin görüşünden farklı gördüklerinden dolayıdır bu. Kul hakkı malum herkesin en büyük korkularından biri. Ben bazı dini günlerde kul hakkı namazı kılıyorum. Örneğin dün gece bunlardan biri. Dün gece biz bidatler hakkında bir sohbet yapmıştık. Dün gece ile regaib kandilini kastediyorsanız, regaib kandili tabiri Hicri 448 senesinden öncesinde hiç duyulmamış, bilinmeyen bir tabirdir. Yani bu tarihten önce yazılan hiçbir hadis kitabında, hatta din kitabında diyelim, biraz daha genelleştirelim, hiçbir din kitabında regaib gecesi diye bir geceden bahsedilmez. Hicri 448 senesinden sonra yaygınlaşmasının sebebi ise İbn-i Hay adında bir hafız, güzel kıraatı olan, tilaveti güzel olan bir hafızın Mescid-i Aksa'ya gelip namaz kılması ve bir kısım insanların onun kıraatini beğenerek onun arkasında cemaatle namaz kılmaya başlamaları, aynı şeyin ertesi sene tekrar devam etmesi ve bunun yaygınlık kazanması bu geceye özel bir isim verme ihtiyacını hissettirmiş insanlar tarafından ve bunun adına bir de hadis uydurmuşlardır. Dolayısıyla Kadir Gecesi bile, yani kitap, Kur'an ile sabit olan Kadir Gecesi bile diğer gecelerden farklı olarak o geceye has bir namaz tahdis edilerek kutlanmamıştır, değerlendirilmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde. Kul hakkına gelince kul hakkından nasıl kurtulunacağını yine bize kitap ve sünnet açıklar. Kul hakkı eğer hakkının gasp edildiği kimse, hakkına girilen kimse hayattaysa, ulaşılabilecek durumdaysa, ona hakkının iade edilmesi, helallik dilenmesi, kendisi hayatta değilse, ulaşılamayacak durumdaysa, onun yakınlarına bu işin onların onlara tasarrufta bulunmak, hakkın iade edilmesi gibi yolları var. Acaba dünyada helallik alamadığımız, mümkün olmayan kişilerin hakkını verebilmek için bu kıldığımız namazlar eşit olacak mı? Şimdi o kul hakkını def etmek için her bir işlenen hatanın kendi cinsinden tevbesi vardır, telafi yolu vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mesela Abdülkadir Geylani, Allah ona rahmet eylesin, hangi kitabındaydı? Bunyet-i Talib'in kitabında bahsediyordu galiba. Mesela bir insan diyor içki içmiş de tevbe etmişse diyor, bu kimse su dağıtarak, hayır olarak su dağıtarak bu günahını örtecek hayırlı ameller işlemeli. Ne bileyim, kul hakkıysa bunu telafi edecek işler yapmalı. Esası itibarıyla kişinin beş vakit namaz arasında işlediği büyük günah haricindeki günahlara bu namazlar kefaret oluyor. Peki bu kişi Müslüman değilse? Galiba az önce Musa abinin sorduğu sorular size mi aitti bilmiyorum da Musa abi de bu konuyu sormuştu. Az önce bunu açıklamıştık biz. Siz odada değildiniz galiba. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel ve Ebu Zer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetlerde nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork, işlediğin hatalara karşılık iyilikler işle ki onları örsün buyurur. Allah Azze ve Celle de Hud suresi 114. ayetinde muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir buyurur. Hayırlı ameller inşallah kötülüklere kefaret olur. Ama bunlardan tevbe edilmesi, pişman olunması şartıyla. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dirayet tefsiri ve rey tefsirini biraz açar mısınız? Tefsir aslı itibarıyla yani bu konuda asıl olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıklaması. Tefsir yetkisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama aittir. Kıyamet suresi 15. ayetinden 19. ayetine kadar okursanız o kısımda Kur'an'ı belirlemek için dilini depreştirme, onu okutmak da beyan etmek de bize düşer buyurur ve bu beyanı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama onun dilinden olmak üzere bırakır. İnsanlar arasında sana gösterdiğimiz ile hükmet buyurur yine Nisa suresi 105. ayetinde. Bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'nin mufassal olarak indirdiği vahiyleri, estağfurullah, mücmel olarak indirdiği vahiyleri tafsil etmek üzere vazifelidir. Nitekim İbrahim suresinin 4. ayetinde bu beyan edilmiştir. Yani peygamberlerin vazifesi mücmel olan vahyi tafsil etmektir. Tefsirde bir kayda vardır. Eğer sahabeden bir ayetin tefsiri geliyorsa ve bu konuda sahabeler arasında bariz bir ihtilaf yoksa bu merfu hükmündedir. Çünkü sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan diyelim 5 ayet veya 10 ayet ezberleyip bunu hayatlarına iyice geçirip öğrenmedikçe başka ayetlere geçmiyorlardı. Ve onlar hangi ayetlerin kimler hakkında nazil olduğuna şahitlik eden kimselerdir. Bu ayetlerin uygulamasına tanık olan kimselerdir. Ne şekilde anlaşılması gerektiğine şahit olan kimselerdir. Dolayısıyla sahabilerin tefsirinin büyük bir önemi vardır. Yine tabiinin rivayetlerinde başkalarına tercih etmemizin sebebi de diyelim bir İkrime, bir Mücahit, Mücahit bin Cebir, Dahhak gibi alimler bizzat İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya, mesela Zeyd bin Eslem Ömer radıyallahu anh'den, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan tefsirini, ayetlerin tefsirini öğrenerek bunları nakletmişlerdir. İçtihatlarıyla değil. Çünkü Allah'ın kitabı hakkında Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki herhangi bir ayet hakkında görüşümle bir söz söylersem hangi yer beni barındırır, hangi gök beni gölgeler buyuruyor. Bir hadis daha vardı, tam metnini hatırlayamadım ama onda da kendi görüşleriyle Allah'ın kitabı hakkında konuşanlar şiddetli bir dille kınanıyor idi. Yani bizim tefsirde Allah ve Resulünden gelen, yani Allah'tan gelen derken ayetin ayetle tefsiri. Mesela kardeşlerden birisi bir ara sizi imamlarınızla haşredeceğiz ayetini, imamlarınızla çağıracağız ayetini bu mezhep imamları manasında yorumlayarak bir içtihatta bulunmuştu. Yani şahsi görüşüyle hareket etmişti. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu imam kelimesi de açıklanır. Ben o zaman bilmiyordum bunu. Öğrenmemize vesile oldu. Külli şeyin ahseynahu fi imamin mübin. Yasin suresinde. Her şeyi apaçık bir kitapta, apaçık bir imamda saydık buyurulur. Burada kastedilen kişilerin amel defteri olduğu anlaşılıyor. Yani kitabın kitab ile tefsiri, ayetin ayetle tefsiri veyahut ayetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla tefsiri. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda bir beyan veya netlik gelmemişse sahabilerin tefsirine müracaat ederiz. Çünkü yine Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurur. Ve pek çok konuda sahabilerin kendilerinden sonra gelenlere örneklik teşkil ettiğini açıklar Allah Azze ve Celle. Bizim yani selefi menhecin sapıklık fırkalarından ayrıldığı nokta budur zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Biri dışında hepsi ateşte olacaktır. O kurtulan biri ise yalnız benim ve sahabilerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar diye buyurur ki bu bize Kur'an ve sünneti sahabilerin anladığı şekilden farklı anlamanın bizleri sapıklık yollarına götüreceğini ifade eder. Mesela bakın iman konusundan bahsettik az önce. Mürciye ve hariciye fırkalarının iman konusunda orta yolu kaybettiklerini söyledik. Orta yolu ise biz sahabeden öğreniyoruz. Nitekim Allah Azze ve Celle sahabeleri orta yol, vasat ümmet olmakla, orta yolu tutan kimseler olmakla övmüştür. Orta yolu tutan bu sahabelere baktığımız zaman onlar iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar demişler. Mürciye bu buraya kadarını almıştır. Ve azalarla ameldir demişler. Burayla bu noktada mürciyeden yolumuz ayrılmış. Bu sefer geriye harici fırkası kalıyor. Yani hariciler de iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir der. Bizim onlarla ayrıldığımız nokta ise imanın şube şube olması noktası. Küfür ile imanın, nifak ile imanın veya şirk ile imanın bir kimsede bir araya gelebileceği hakikatidir. Hariciler ise bir kimse bir şirk işledin mi artık onda iman bulunmaz derler. Büyük şirk, küçük şirk de ayırt etmeden günah işleyenleri tekfir ederler. Mürciye bir kimse iman etmişse artık ona işlediği günahlar imanına zarar vermezler. Hariciler ise günah işleyen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Bu yüzden kafir olur der. Allah'ın mesela muhakkime-i ula denilen ilk hariciler Ali radıyallahu anh'a hakem tayin ettiği için tekfir ettiler ve dediler ki hüküm yalnız Allah'ındır. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu konuda onlarla konuşmaya gittiği zaman onlara dedi ki demek siz böyle diyorsunuz. Halbuki bak Allah Azze ve Celle Nisa suresinde buyuruyor ki karı koca arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman kadının ailesinden bir hakem erkeğin ailesinden bir hakem tayin edin buyuruyor diyor. Ve haricilerin bir kısmı kabul ederek dönüş yapıyorlar. Bunun gibi birkaç örnek daha zikrediliyor uzunca bir rivayet. Sadece konuyla bu meseleyle ilgili olandan bahsedelim. Yine ilk haricilerin örnek olarak kendilerine delil olarak getirdikleri ayetlerden birisi Maide suresi 44. ayettir. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetidir. Hariciler bu ayetten yola çıkarak insanları tekfir yoluna gitmişlerdir. İbn Abbas ise demiştir ki bu ayet onların anladığı gibi değil. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, Allah'ı inkar etmek gibi, ahireti inkar etmek gibi, melekleri inkar etmek gibi değildir demiştir. Başka bir rivayette yine kendisinden sahih olarak gelen rivayette bu küfrün dununda bir küfür, küfrün altında bir küfür. Burada kastedilen zulüm, zulmün altında bir zulüm ve fısk da fıskın altında bir zulümdür diyerek bunun aslı itibariyle dinden çıkaran bir küfür olmadığını söylemiştir. Ki vakaya uygun olan da budur. Çünkü bu ayetin nazil olduğu, haklarında nazil olduğu kimseler Yahudilerdir. Yahudiler Tevrat'ta zina eden kimselerin recmedileceği hükmünü bulmuşlardı. Ama bu onların zoruna gittiği için ve bu hükümleri uygulamada tarafgirlik yaptıkları, zenginlere dek geldiği zaman veya soylulara dek geldiği zaman bunu uygulamadıkları için, sadece zayıf, güçsüz durumda olanlara uyguladıkları için Allah Resulüne geldiler ve belki o farklı hükmeder dediler. Allah Resulü de sizin hakkınızda Tevrat'la hükmedeceğim dedi. Tevrat'ta nasıl buluyorsunuz bu hükmü dedi onlara. Onlar da rejmi inkar ettiler. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ı bilen sahabilerden çağırdı ve bulun bana bu Tevrat'taki hükmü dediler. Onlar da Tevrat'taki hükmü ortaya çıkarınca Yahudilerin işine gelmedi ve bu ayeti reddettiler, inkar ettiler. Yani inkar ile birlikte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimseler hakkında inmiştir. Taberi de bu konuda sahabilerden İbn Abbas radıyallahu anh'dan az önce söylediğimiz rivayeti birkaç tarikten nakleder. Ki aynı rivayeti ben İbn Ebi Hatim'in tefsirinde gördüm. O farklı bir isnattan, yine sahih bir isnatla naklediyor. Ve İbn Abbas'ın burada kastedilen kebiredir. Yani büyük günahtır dediğini söylüyor. Ve tabiinden de gelen rivayetlerin ardından Taberi der ki İbn Abbas'ın dediği gibidir mesele diyor. Çünkü diyor ayetin nüzul sebebi Yahudiler hakkındadır. Yahudilerin fiili ise Allah'ın indirdiğini inkar ederek hükmü terk etmek şeklindedir diyor. Ehl-i Sünnet'in menheci de bu şekilde gelmiştir. Yani sahabeye tabi olarak. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh'a da bu ayet hakkında der ki Buhari'de İstidabetül Mürteddin babında gelir hadis, rivayet. Hariciler müşrikler hakkında, kafirler hakkında nazil olmuş ayetleri Müslümanlara uyguladılar. Bu sebeple fitneye sebep oldular der. Yine bu ayeti nasıl anlamamızı nasıl doğru anlamamızı gerektiren bir başka rivayet Kudame bin Mazun vakasıdır. Abdurrezzak Musannef'inde şöyle naklediyor sahih bir isnatla aleyküm selam ve rahmetullah. Kudame bin Mazun içki içtiği sebebiyle dönemin halifesi olan Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a şikayet ediliyor. Ömer bin Hattab o kimseye Kudame bin Mazun'a neden içki içtin diye soruyor. O da diyor ki ey müminlerin emiri Allah Azze ve Celle Maide suresinin 93. ayetinde iman edip salih ameller işledikten sonra yiyip içtiklerinizden dolayı size bir günah yoktur buyuruyor. Diyor. Yani içkiyi helal saydığını delillendiriyor orada. Ömer radıyallahu anh ise sen ayeti yanlış anladın. Devamını oku. Ancak sakınırsanız müstesna. Ancak sakınırsanız. Ancak sakınırsanız diye devam et. Tekrar ediyor Allah Azze ve Celle. Sen bu şekilde yanlış anlamışsın diyerek hücceti ikame ediyor. Ve ona sadece içki içme haddi uyguluyor. Mürted haddi uygulamıyor. Çünkü mürtedin cezası ölümdür. Dinden dönenin cezası ölümdür. Burada bir helal sayma söz konusudur. Fakat o sahabe, o şahıs burada tevilde bulunmuştur. Bir bilgisizlik ile, cehaletle bir hükümde bulunmuştur. Dolayısıyla Allah'ın haramını helal sayma gibi bir durum olmasına rağmen bir mazereti vardır. Fakat şayet Ömer radıyallahu anh'ın bu hüccet ikamesinden sonra o kimse devam etseydi herhalde mürtet haddi uygulanırdı. Yine bir başka örnek. Az önce Taceddin Hoca Arapçasını okuyordu galiba. Nisa suresindeki ayette Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman müminlere düşen şey ancak nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmak. Bu ayetin nüzul sebebi hakkında Buhari'de şöyle bir rivayet gelir. Ensardan biri der, ismi verilmez Buhari'nin rivayetinde. Ensardan birisiyle Zübeyir radıyallahu anh arasında şufa meselesi vardır. Tarla sulama, bahçe sulama hakkında yani suyu salma konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte onların arasında hükmediyor. Bu ensardan olan zat diyor ki Allah'ın Resulü Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona torpil geçtin, irtimas geçtin diyor. Ve bunun üzerine nazil oluyor bakın bu ayet. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi emrine, kendi hükmüne teslim olmayan bu kimseyi bakın tekfir etmiyor. Halbuki bu konuda yapılması gereken Allah ve Resulü'nden gelen ne varsa teslim olmaktır. Nitekim Ahzab suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman iman etmiş hiçbir erkek ve hiçbir kadına artık başka bir tercih, başka bir seçenek yoktur buyurulur. Evet, bu konuda şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Ben müsaade isteyeyim inşallah. Eğer başka bir sorunuz yoksa. Allah cümlemizden razı olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.